Ayrım 14, Yaratılış, Ateş Anıları 1, Eduardo Galeano, sayfa 160. 1561, Via de los Bergantines, Amerika'nın ilk bağımsızlığı. Dün taç giydirdiler ona, meraklı maymun sürüleri doldurdu ağaçları. Fernando de Guzman'ın ağzından Guanabana suyu akıyordu, gözlerinde de güneşler vardı. Askerler birbiri ardından diz çökerek çalı çırpı samandan yapılma tahtın önünde seçkin kişinin elini öptüler. Ona bağlılık yemini ettiler. Sonra da bildiriyi bir adla ya da çarpı koyarak imzaladılar. Kadın ya da hizmetkar ya da kızılderili ya da siyah olmayan herkes. Katip bunu resmiyete döktü. Böylece de bağımsızlık ilan edildi. El Dorado'yu ararken ormanların içinde kaybolanların kendi kralları var şimdi. Onları İspanya'ya bağlayan tek şey kızgınlıkları. Denizin ötesindeki krala kulluğa yanaşmadılar. Onu tanımıyorum diye bağırdı. Kemik ve öfkeden başka hiçbir şey kalmamış olan Lope de Aguera dün. Küf kaplı kılıcını kaldırarak. Ne tanıyorum onu ne de tanımak istiyorum. Ne ona sahip olmak istiyorum ne de boyun eğmek. Saray halkı köyün en büyük kulübesine yerleşmiş. Prens Ferdinand mum ışığında durmadan bal sürülmüş tapyoka çörekleri yiyor. İç oğlanları, kadehçisi, ibrikçisi, özel uşağı hizmet ediyor kendisine. Çöreklerin arasında sekreterlerine emirler veriyor, yazmanlarına buyruklar yazdırıyor, insanları kabul edip ihsanda bulunuyor. Kralın hazinedarı, vaizi, baş mabeyincisi, vekil harç çeşnicisinin giysileri parça parça, elleri şiş, dudakları çatlak. Baş güvenlik görevlisi olan esmer derili, bir bacağı aksak, tek gözlü, neredeyse cüce Lope de Aguera, geceleri entrikalar çevirip gündüzleri gulet yapımını denetliyor. Balta ve çekiç sesleri çınlıyor ortalıkta. Amazon akıntıları gemilerini paramparça etti. Ama kumun üzerinde iki yeni gemi omurgası yükseliyor önlerinde. İyi kereste veriyor orman. At derilerinden körük, at nallarından çivi, civata, menteşe yaptılar. Nemli sıtmalı buharların boğduğu, sivrisinek ve tatarcıkların yediği adamlar gemilerin boy atışını bekliyorlar. Ot ve akbaba etini tuzsuz yiyorlar. Köpeklerle atlar tükendi. Oltalarsa çamur ve çürümüş yosundan başka bir şey çıkarmıyor. Peru'dan aylar önce efsaneye göre oğlan çocuğu büyüklüğünde som altından putların bulunduğu gölü aramak için ayrıldılar. Şimdi ise Peru'ya savaş halinde dönmek istiyorlar. Vaat edilen toprakları aramak için tek bir gün bile harcamayacaklar. Çünkü onu bulmuş olduklarını farkındalar ve kötü talihlerine küfretmekten bıktılar. Amazon'dan gemiyle geçip okyanusa açılacak, Margarita Adası'nı ele geçirecek, Venezuela ve Panama'yı işgal edecekler. Uyuyanlar Potosi'nin gümüşünü görüyorlar düşlerinde. Elinde kalan, tek gözü hiç kapanmayan Aguera uyanıkken görüyor onu. 1561, Nueve Valencia del Rey, Aguera. Sahnenin ortasında Lope de Aguera elinde baltayla görünür. Onlarca aynayla çevrelenmektedir. Fonda Kral II. Felipe'nin kara, kocaman profilinin karaltısı. Lope de Aguera, izleyicilere, bizi yenilgiye götüren yolun üzerinde ölüm ve felaketlerden geçerek, büyük, korkunç ve talihsiz bir ırmak olan Amazon'un ağzına ulaşmak 10 aydan çok vaktimizi aldı. Sonra Margarita Adası'nı ele geçirdik. Orada 25 haini harcadım dar ağacında ya da boğarak. Sonra ana karaya geçtik. Kral Felipe'nin askerleri korkudan titriyorlardı. Yakında Venezuela'dan ayrılacağız. Yakında muzaffer olarak gireceğiz Peru krallığına. Dönüp aynaların birinde kendi zavallı görüntüsüyle karşılaşır. Fernando de Guzman'a Amazon ırmağında taç giydirdim. Baltasını kaldırıp aynayı kırar. Onu kral ilan ettim ve öldürdüm. Muhafız komutanını, baş komutanını, dört komutanını da. Konuşurken birbiri ardından bütün aynaları parçalar. Vekil harcını ve vaizini de, aleyhimdeki komploya katılan bir kadını, Yunanistan'da doğup kendini bir şey sanan o herifi, bir amirali de, işbirlikçilerinden altısını daha. Sonra yeni komutanlar ve bir başçavuş atadım. Beni öldürmek istediler, ben de onları astım. Son aynayı da tuzla buz eder. Hepsini, hepsini. Neredeyse boğulmak üzere cam kaplı döşemeye oturur. Baltayı yumruklarıyla havada tutar, gözleri kaymıştır, uzun bir sessizlik. Delikanlıyken denizi aşıp Peru'ya gittim. Çünkü elimdeki mızrakla daha değerliydim. Çeyrek yüzyıl, gizemler, büyük acılar. Başkalarına gümüş ve altın bulmak için bütün mezarlıkları kazdım. Atımın sırtında insan sürüleri kovaladım. Alevlerin arasından dehşet içinde kaçan kızılderilileri, ormanın ortasında can çekişen, ağızları köpüren, çamur yiyen, kanları oklarla zehirlenmiş, süslü püslü, sanlı, ödünç alınmış ipek giysili beyler. Şunun ya da bunun oğulları, hiç kimsenin oğulları. Dağlarda bütün kurşunlardan daha sert tipilerin delip geçtiği çelik zırhlı savaşçılar. Birçoğuna akbabaların karnı mezar oldu. Birçoğu aradıkları altın kadar sarardı sonunda. Sarı deri, sarı gözler. Altınsa, baltasını düşürür elinden. Pençeye benzeyen ellerini açar, güçlükle avuçlarını gösterir. Yok olmuş, gölgeye ya da çiğe dönmüş altın. İnanmazca bakar aşağı, uzun bir sessizlik. Birden ayağa kalkar, arkası izleyicilere dönük kemikli yumruğunu sivri sakalıyla arka perdeye yansıtılan ikinci Felipe'nin dev çizgilerine doğru sallar. Siz Allah'ın belası kralların çok azı cehenneme gidiyor. Çünkü çok azsınız lanet olasıcalar. Aksak bacağını sürükleyerek perdeye doğru yürür. Nankör piç, Peru'da seni isyancılara karşı savunurken yitirdim gövdemi. Bir bacak, bir göz, pek işime yaramayan bu elleri verdim sana. Şimdi ise isyancı benim. Nankörlüğüne karşı ölünceye kadar isyan edeceğim. İzleyicilere döner, kılıcını kınından çıkarır. Ben isyancıların prensi Lope de Aguera, seyyar tanrının gazabı baş sakat. Sana ihtiyacımız yok İspanya kralı. Sahnenin çeşitli yerlerinde renkli ışıklar yanar. Senin görevlilerinden hiçbirini hayatta bırakmamalıyız. Kılıç elde kızılımsı bir ışık demetine saldırır. Hakimler, valiler, başkanlar, genel valiler, bütün saray orospularına ölünceye kadar savaş. Işık demeti kendisini kesen kılıca aldırmadan yerinde durur. Kapkaççılar, hırsızlar! Kılıç havayı yarar. Hint adalarını yok ettiniz. Altın ışık demetine saldırır. Avukatlar, noterler, mürekkep sıçanlar, bizim kazandığımız bu toprakları soymanıza daha ne kadar dayanacağız? Kılıç beyaz ışık demetine iner. Keşişler, piskoposlar, başpiskopaslar, yoksul bir kızılderiliği gömmezsiniz bile. Nedamet için bir düzine kızı mutfağınızda tutarsınız. Tacirler, din tacirleri, dolandırıcılar. Kılıcın sahnenin bir başından öteki başına kadar hızla artan sabit ışık demetlerine etkisiz saldırıları sürer. Aguera gücünü yitirmeye başlar, her zamankinden daha yalnız ve önemsiz görünür. 1561 Nueve Valencia del Rey. Lope de Aguera'nın Kral II. Felipe'ye mektubundan alıntı. Biz burada senin acımasız olduğunu, inancından ve sözünden nasıl döndüğünü biliyoruz. Onun için bu ülkede senin vaatlerine Martin Luther'in kitaplarından daha az değer veriyoruz. Çünkü senin genel valin Canete Markisi, kendini şaşılacak biçimde senin hizmetine adamış Martin de Robles'i, Peru'nun kahraman fatihi Thomas Vasquez'i ve bu ülkenin keşfi için Musa'nın çöldeki kılavuzlarından daha çok çalışan zavallı Alonso Diaz'ı astı. Dinle, dinle İspanya kralı, bırak kullarına zulmü ve nankörlüğü. Çünkü baban ve sen tüm dertlerden uzak rahat rahat İspanya'ya dönmüşken buralardaki pek çok toprak ve sömürgeyi kanları ve servetleri pahasına kulların verdi sana. Dinle kral ve sayın bay, kendine adil bir kral diyorsan didinip ter dökenleri ödüllendirmeden önce uğruna hiçbir çaba harcamadığın bu topraklardan hiçbir şey alamazsın. Ah ne yazık ki imparator baban gururlu Almanya'yı İspanyol güçleriyle fethedip bizim keşfettiğimiz bu Hint adalarından getirilen o kadar çok parayı harcadı ki yaşlılık ve bitkinliğimiz açlığımızı bir gün için bile dindirmeni sağlayacak kadar acı vermiyor sana. 1561 Barkui Simeto düzen geri geliyor. Kralın affını ya da hoşgörüsünü yeğleyen adamlarının terk ettiği Lope de Aguera, alçaklar için bir şilte olmaktan kurtarmak için kızı Elvira'yı bıçaklayarak öldürür ve cellatlarının karşısına çıkar. Nişancıları düzeltir, o yana değil, bu yana değil, o aşağılık mermi ve kendini Tanrı'ya emanet etmeden düşer. Felipe buradan çok uzaklardaki tahtında oturup mektubu okurken Aguera'nın başı Avrupa'nın kalkınmasının bütün piyonlarına bir uyarı olarak bir kazığa geçirilir. 1562 Mani Ateş Budalalıkları. Papaz Diego de Landa Mayaların kitaplarını tek tek alevlere fırlatıyor. Engizisyoncu şeytana küfrediyor, ateş ise çatırdayıp yutuyor. Kâfirler ateş makinesinin çevresinde başlarını eğmiş inliyorlar. Ateş alevlenip kitaplar sanki yakınır gibi çatırdarken ayaklarından asılı derileri kırbaçlardan yüzülmüş kızıl derililerin üstüne kaynar bal mumu dökülüyor. Bu gece 800 yıllık Maya edebiyatı kül oluyor. Ağaç kabuğundan yapılma bu uzun sayfaların üstünde işaretler ve imgeler konuşur. İsa'dan önce doğmuş bir halkın yaptıklarını, yaşadıkları günleri, düşlerini ve savaşlarını anlatırlardı. Bu işleri bilenler domuz kılından fırçalarla boyamışlardı bu aydınlık, aydınlatıcı kitapları. Torunlarının torunları kör olmasınlar, kendilerini nasıl göreceklerini, halklarının tarihini görmeyi bilsinler, yıldızların hareketlerini, ay ve güneş tutulmalarının sıklığını, tanrıların kehanetlerini bilsinler, yağmur ve iyi hasat çağrısı yapabilsinler diye. Engizisyoncular ortada kitapları yakıyor, dev ateşin çevresinde okuyucuları cezalandırıyor. Bu arada yıllarca ya da yüzyıllarca önce ölen yazarlar, sanatçı rahipler, dünyanın ilk ağacının taze gölgesinde kakao içiyorlar. Rahatlar çünkü belleğin gömülemeyeceğini bilerek öldüler. Onların boyadıkları şeylerin şarkısı söylenip dansı edilmeyecek bir zamanlar zamanı boyunca. Küçük kağıttan evleri yandığı zaman bellek, insanların ve tanrıların şanlı işlerinin türkülerini söyleyen ağızlara, halktan halka geçip yaşayan türkülere, boş ağaç gövdelerinin, kaplumbağa kabuklarının, sazdan flütlerin müziğiyle dans eden gövdelere sığınır. 1563 Arauco Kalesi, Geleceğin Tarihi. Çember daralıyor, boğuyor. İki kez yakılıp yeniden yapılan bu sınır tabyasında su neredeyse bitmiş. Yakında kendi küçük çişlerini içmek zorunda kalacaklar. O kadar çok ok düştü ki içeri, İspanyollar bunları yemek pişirmek için odun olarak kullanıyor. Araucano reisi at sırtında kale duvarının dibine yaklaşıyor. "Komutan, duyuyor musun beni?" Lorenzo Bernal başını eğiyor aşağıya. Yerlilerin reisi kalenin çevresini samanla sarıp bunu ateşe vereceklerini duyuruyor. Konsepsiyon'da canlı bir şey bırakmadıklarını söylüyor. "Olamaz!" diye bağırıyor Bernal. "Teslim olun komutan, kurtulamazsınız." "Mümkün değil, asla." At iki art ayağı üzerinde yükseliyor. "O halde öleceksiniz." "Ölürüz, ne yapalım?" diyor Bernal ve bağırıyor. "Ama uzun vadede savaşı biz kazanacağız. Gitgide çoğalacağız." Kızılderili kıkır kıkır gülüyor buna. "Nasıl, hangi kadınlarla?" diye soruyor. "İspanyol bulamazsak sizinkileri alırız," diyor komutan. Tek tek sözcüklerin tadını çıkara çıkara ekliyor. "Hem de onlara sizlerin efendisi olacak çocuklar doğurtacağız." 1564 Plymouth Hawkins. Kaptan John Hawkins'in komutasındaki dört gemi sabah gelgitini bekliyor. Sular yükselir yükselmez Afrika'ya, Gine sahillerinde insan avı yapmak üzere yelken açacaklar. Oradan köleleri şeker, hayvan derisi ve inciyle takas etmek için Antillere yönelecekler. Hawkins bu yolculuğu birkaç yıl önce kendi başına gerçekleştirdi. İsa adlı bir gemiyle Santo Domingo'da 300 köleyi kaçak olarak sattı. Kraliçe Elizabeth bunu duyduğunda öfkesinden deliye döndü ama yolculuğun bilançosunu görür görmez kızgınlığı geçti. Hiç vakit geçirmeden bu atak Devonshire'lı deniz kurdunun iş ortağı oluverdi. Pembroke ve Leicester kontları ile Londra Belediye Başkanı da yeni işletmenin ilk hissedarları oldular. Denizciler yelkenleri yukarı kaldırırken Kaptan Hawkins kaptan köprüsünden onlara nutuk çekiyor. İngiliz donanması onun buyruklarını yüzyıllar boyunca kendi malı yapacak. Her gün Tanrı'ya hizmet edin diye buyuruyor Hawkins avazı çıktığınca. Birbirinizi sevin, erzağınızı iyi idare edin. Ateşe dikkat edin, iyi insanlarla arkadaşlık edin. 1564 Bogota, evliliğin cilveleri. Söyle bakalım, bir değişiklik görüyor musun bende?
Biraz.
Biraz ne?
Başlayın hanımefendi, biraz şişmanlık.
Bakalım bilebilecek misin? Yemekten mi yoksa gülmekten mi olmuş?
Gücenmeyin ama, bana kalırsa aşktan.
Ne güceneceğim kadın? Seni bunun için çağırdım. Hanım çok endişeli, gövdesi pek sabırsızdı. Giden kocasını bekleyememişti. Şimdi de kocasının Cartagena'da beklendiğini öğrenmişti. Baş ağrılarını kelle keserek iyileştiren bu ters adam onun karnını görünce neler yapmazdı.
Seni bunun için çağırdım Juana. Sen uçabilen, boş bardaktan şarap içebilen sen bana yardım etmelisin.
Söyle bana, kocam Cartagena donanmasıyla geliyor mu?
Siyah kadın Juana Garcia gümüş bir leğende suyla toprağı, kan ve yabani otları karıştırıyor. Küçük yeşil bir kitabı leğene daldırıp yüzdürüyor. Sonra burnunu gömüyor içine.
Hayır diyor, gelmiyor. Kocanı görmek istiyorsan gel bir bak.
Hanım leğene eğiliyor, mum ışığında onu görüyor. Adam ipeklerle kaplı bir yerde güzel bir kadının yanına oturmuş, birisi de süslü bir kumaştan elbise biçiyor.
Ah seni iki yüzlü, söyle bana Juana, neresi burası?
Santo Domingo adasında bir terzinin evi. Koyu suyun içinde bir kol biçen terzinin görüntüsü beliriyor. Durdurayım mı diyor siyah kadın.
Evet durdur.
El leğenden çıkarken parmakların arasından ince kumaştan bir giysi kolu düşüyor.
Hanım titriyor ama öfkeden. Pis domuz, çok daha fazla şiş karınlara layık bu herif.
Bir köşede gözleri yarı açık bir köpek yavrusu horluyor. 1565 Lima Yolu Cansus.
Don Antonio Solar'ın Lurin Irmağı kıyısındaki büyük çiftliğinde kavunlar güneş büyüklüğünde. İspanya'dan getirilen bu meyve buralarda ilk kez ekildi. Kahya bunlardan 10 örneği keyfini çıkarıp övülmesi için efendisine gönderiyor. Kavunlar tepelerine 5 atın bağlanabileceği söylenen Kuzapa Vadisi turplarına eşit büyüklükte. İki kızılderili kahyanın armağanını iki çuval içinde Lima'ya götürüyorlar. Kavunlarla birlikte Don Antonio Solar'a iletilecek bir mektup da vermiş onlara. Kavunlardan yerseniz diye uyarıyor onları. Bu mektup sizi ele verir. Kızılderililer dinlenmek için krallar kentine birkaç fersah kala bir vadide oturuyorlar.
Bu garip meyvenin tadı nasıldır?
Olağanüstü olmalı.
Denesek mi? Tek bir kavun yalnızca.
Mektup konuşur lafını hatırlatıyor kızılderililerden biri.
Mektuba bakıyorlar, ondan nefret ediyorlar. Onu tıkacak bir yer arıyorlar. Mektup hiçbir şey göremesin diye onu bir kayanın arkasına saklıyorlar. Kavunun tatlı sulu, akıl almayacak nefislikteki etinden hızlı hızlı ısırıp yiyorlar. Sonra çuvalları eşitlemek için bir tane daha yiyorlar. Sonra mektubu alıp giysilerinin içine sokuyor, çuvalları omuzlarına atıp yollarına devam ediyorlar.
1565 Yauyoa.
O taş benim.
Yaptıklarını açıklamak için çağrılan şeytan işlerinde usta cadıyı bekliyor kralın memuru. Taş put ayaklarının dibinde yüzüstü yatıyor. Cadı putla gizlice söyleşirken yakalandı. Çok geçmeden bu sapıklığın bedelini ödeyecek. Ama memur cezadan önce kadının şeytanla sohbetlerini kendi ağzıyla itiraf edişini duymak istiyor. Kadının getirilmesini beklerken eğlenmek için putun üstünde tepiniyor ve Tanrı'nın herhalde yaratmaktan pişman olduğu bu kızılderililerin yazgısını düşünüyor. Askerler cadıyı yere atıyorlar. Kadın eşikte titreyerek kala kalıyor. Sonra çirkin, yaşlı, taş put, çirkin yaşlı cadıyı Quechua dilinde selamlıyor.
''Hoş geldin prenses'' diyor boğuk ses memurun ayağının altından.
Memur şaşkınlıktan yere seriliyor. Yaşlı kadın bir yandan bir şapkayla onu yelpazelerken bir yandan da bayılan adamın ceketini tutup bağırıyor.
Beni cezalandırma beyim, kırma onu. Yaşlın kadın ona taşın içinde kutsal güçlerin yaşadığını, o put olmasa kendi adını, kim olduğunu, nereden geldiğini bilemeyeceğini, yeryüzünde çırılçıplak yolunu kaybetmiş halde dolaşıp duracağını anlatmak istiyor. Tanrı'yı arayan İnkaların duası. Duy sesimi. Şu yukarıda yaşadığın denizde, şu aşağıda ömür sürdüğün denizde, dünyanın yaratıcısı, insan yapan çömlekçi, tanrıların tanrısı sana sesleniyorum. Seni görememekten korkan gözlerimle ya da yalnızca seni bilmek özlemiyle. Görürsem seni, bilirsem seni, düşünürsem seni, anlarsam seni, beni görecek ve bileceksin. Güneş, ay, gün, gece, yaz, kış, amaçsızca dolaşmıyor, düzenle ilerliyorlar. Belirli bir yöne, iyi bir sona doğru. Gittiğin her yere taşırsın yanında, krallık asanı. Sesimi duy, beni dinle, izin verme tükenip ölmeme. 1565 Meksika kenti, tören. Altın yaldızlı kaftan parıldıyor. Ölümünden 45 yıl sonra Moctezuma tören alayının başını çekiyor. Atlılar rahvan yürüyüşle Meksika kentinin merkez alanına doğru ilerliyorlar. Dansçılar gümbürdeyen davulların ve inleyen çirimiya flütlerinin seslerine uyduruyorlar adımlarını. Beyazlar giymiş çok sayıda kızılderilinin ellerinde bahar dalları var. Kiminde ise kocaman kilden güveçler. Tütsü dumanı baharatlı salça kokusuna karışıyor. Cortes'in sarayının önünde Moctezuma attan iniyor. Kapı açılıyor, uzun bilenmiş baltalı mızraklarla silahlanmış iç oğlanlarının arasında Cortes görünüyor. Moctezuma tüyler değerli taşlarla süslü altın taşlı başını eğiyor. Diz çökerek çiçekten bir çelenk sunuyor. Cortes onun omzuna dokunuyor. Moctezuma ayağa kalkıyor. Ağır ağır maskesini indiriyor. Alonso de Avila'nın kıvırcık saçları, sivri uçlu bıyığı ortaya çıkıyor. Dar ağacı ve bıçakların efendisi, kızılderililerin, toprakların, madenlerin sahibi Alonso de Avila, Oaxaca Vadisi markisi, Martin Cortes'in sarayına giriyor. Bir İspanyol Fatih'in oğlu, bir başka İspanyol Fatih'inin yeğenine evini açıyor. Bugün İspanya kralına karşı gizli işbirliği resmen başlıyor. Sömürge yaşamı, salt gece toplantıları, yarışmalar, oyun ve av partilerinden oluşan bir yaşam değil. 14. ayrımın sonu. Sayfa 170.